Ayrım 7.
Öyleyse şimdi neyin üzerinde duracağım? Her şeyimizde olduğumuz gibi ulusallık konusunu tartışırken de bazı siyasal saplantılarımızın ya da ideolojik ön yargılarımızın etkisinden kurtulamıyoruz. Doğru dürüst laflar ederken paldır küldür saçmalamaya başlıyoruz. Bu saçmalıkların yaygınlaşmasını önlemek için bazı arınmalara, arındırmalara gerek var. Aklımın erdiğince ucundan kıyısından bunlara ilişeceğim. Bir de yanılgıların üzerine yaslandığı geleneksel diyebileceğimiz hareket noktaları, yanlış ilkeler var onlardan. Hadi isterseniz onlardan başlayalım. Türk kültür çevresinde ulusallık iki biçimde ele alınır durur. Bunlardan birisi geleneksel kültür birikimini tek başına olmuş bitmiş terk edilemez ulusallık diye alıp dışarıdan, batıdan gelecek her şeye karşı onu savunmak biçimidir. İkincisi ise yurtta sadece halkın yarattığını, folklor, ulusun malı kültür sayıp onu olmuş bitmiş kendi kendine yeter terk edilemez ulusallık diye alıp dışarıdan, doğudan, özellikle Arap ve Acem'den gelen her şeye karşı savunmak biçimidir. İkisi de bir kere yöntem olarak yanlış. Her şeyde olduğu gibi ulusallıkta da kültürde de bir kere de olmuş bitmiş, değişmez ve terk edilemez aşağılamalar söz konusu olamaz. Sürekli olarak değişen koşulların getirdiği tezler, antitezler ve sentezler vardır ondan. İkincisi, kültürde ulusallığın hala şuna ya da buna karşı olmak diye konması arzulanan kişiliğin bir türlü elde edilemediğinin kanıtıdır da ondan. Ayrıca kültürün, bu arada ulusal kültürün diyalektik değil, dogmatik ya da metafizik diyebileceğimiz bir düzeyde ele alınması, kendince ilerici geçinenlerde de önemli yanılgılara yol açabiliyor. Her şeyin olduğu gibi, kültürün de karşıtların zıtlığı ve birliği yasasına uygun geliştiği düşüncesini bir yana bırakıp, tek başına sınıfsal bir proleter kültüründen, tek başına sınıfsal bir burjuva kültüründen söz edebiliyorlar. Hem de nerede? Bir ulus ünitesi içinde. Böyle bir tutumun ilericilik filan olmayıp en az ümmet kültürünü ulusal kültür diye hala günümüzün geçerli kültürü saymak kadar yanlış ve dogmatik bir tutum olduğu muhakkak. Ulusal kültür demek toplumların toplum bilimsel olarak ulus aşamasında ulaştıkları kültür bileşimi demek. Toplum bilimsel ulus aşaması bilimsel anlamda toplumların burjuva egemenliğine ulaştıkları yer oluyor. Feodal toplumun içinden bakıyorsun, üretim güçlerinin gelişmesi, üretim ilişkilerinin değişmesi sonucunda burjuva topluma çıkmış gelmiş gelmesiyle üst yapısal kurumları da bu arada kültürü de değiştirip kendine uyduruyor. Ekonomi nasıl artık kapalı değil de ulusal sınır içindeki açık bir pazara, sonraları sömürgelere de üretim yapıyorsa kültür de böyle ulusallaşıyor. Burjuva demokratik devrimi kendinden önceki her şeyi demokratikleştirmesiyle ünlü. Nasıl padişah ya da kral artık tanrısal olmaktan çıkıp yöneticiler öteki vatandaşlar karşısında yasal yönden eşit vatandaşlar oluyorlarsa, eski aristokrasinin kültür değerleri de demokratikleştirilip toplumun yaygın kültür değerleri arasına giriyorlar. Klasik müzik herkesin müziği, klasik edebiyat herkesin edebiyatı, klasik mutfak herkesin mutfağı sayılıyor. Ama her tez antitezini beraberinde taşır. Bu anlamda ulusal kültür ikili bir karşıtlık ilişkisi içindedir. A. Kendinden önceki feodal kültürler onun aleyhine bir karşıtlık ilişkisi içinde bulunur. B. Kendinden sonraki proleter kültürle kendi aleyhine bir karşıtlık ilişkisi içinde bulunur. Ulusal kültür bu karşıtlıkların bütünüdür. Tek tek ne birisi ne ötekisidir. Şimdi geldi sıra bizim kültürümüze. 16 Nisan 1978. 2. İki tutum da yanlış. Handi ise 20 yıldır geçmiş kültür mirasımızı komprador ilericilere karşı savunmaktayım. Al bakalım bir laf daha. Komprador ilerici ne demek? Anlatayım. Türk toplumu gibi emperyalizmin etkisine girmiş toplumlarda nasıl komprador bir ekonomi, nasıl komprador bir burjuvazi oluşursa tıpkı onun gibi komprador bir kültür de oluşur. Daha önce değinmiştik sanıyorum. Hangi sağ? Bu kültürün oluşması emperyalist sistemin istekleri ve planları içindedir. Komprador burjuvazisi çıkarlarıyla sisteme bağlıdır. Sistem ne derse onu yapar. Yaşama biçimi de giderek bağlandığı ülkeninkiyle özdeşleşir. Aydının kompradorlaştırılması başka işe yarıyor. Sömürülen ülkede sömürücü komprador burjuvazi olunca sömürüye direnecek olan genellikle halktır. Bir sanayi aşaması kolay kolay düşünülemeyeceğine göre köylülüktür. Bu toplumsal yığının ne kadar sömürülürse sömürülsün, kendi başına ayağa kalkamayacağı toplumsal olarak kanıtlanmış. Ancak aydınlarla güç birliği yaparsa demokratik devrim hareketlerine kalkışabiliyor. Bunu önlemenin çaresi ise aydınları iyidiş etmektir. haksızlığı ülkede emperyalizm kendi kültürünü o ülkenin aydınlarına benimsetti mi? Tamam. Halkla aydınların arası açılır. Tehlikeli önderlik önlenmiş olur. Daha da iyisi aydınlar komprador burjuvazisiyle aynı yaşama biçimini paylaştıklarından bunun adına ilericilik adı verilir. Böylece sömürü düzeni bütünleşir. 300 yıldır Batı Türklerinin yaşadıkları dram işte budur. Türk aydınının ilericisi Jön Türklerden bu yana kültürel düzeyde başka bir kültürün, batılı emperyalist kültürün adamı, bu anlamda yurttaki çoğu Hristiyan ya da Musevi olan azınlıklardan seçilmiş komprador burjuvazisiyle uyumlu, halkıyla çelişkili. Bunun ilacı elbette ulusal burjuvazinin doğuşu ama ülke ulusal bir üretim süreci yaşayamıyor ki toprak düzenini bozan aslında emperyalizmin yurda girişi. Ticaret düzenini, gümrük düzenini, üretim düzenini bozan hep o. O olunca ne görüyoruz? Dışarıdan yabancı ulusların sömürü örgütü halinde gelen emperyalist kültür yurt içinde karşısında eş değerli rakip bulamıyor. Ya folklorla karşılaşıyor ya feodal dinsel kültürler. Her ikisi de ümmet kültürünün ögeleri bunlar. Kendi aralarında çelişik, burjuva kültürüne karşıt ama ümmet kültürü sistemi içinde tutarlı. Eğer dışarıdan gelen yabancı kültür aynı nitelikte bir kültür olsa, yani Hristiyan ya da Musevi bir dinsel feodal kültür olsa sorun yok. Eşdeğerli karşıtlıklar halinde çatışacaklar. Nitekim Haçlılar döneminde böyle bir kültür çatışması olmuş. Doğulu kültür hiç de tutsak düşmemiş bundan. Batılı kültürde egemen olamamış. Fakat bu defa durum farklı. Artık uluslaşmış ülkelerin ulusal kültürleri emperyalist sınıfsal yabancı kültürü olarak geliyor. Buna folklorla ya da dinsel kültürle karşı koyabilmek olmayası bir şey. Olmuyor da. Hiç olabilse 300 yıldır bütün kültür kalelerimizi birer birer batılı emperyalist kültüre teslim eder miydik? Ümmet kültürü feodal dönemin kültürüdür. Burjuva, ulus dönemi kültürü içinde gerileyen öğe olarak elbet karşıtlığını sürdürecek, katkısını yapacaktır. Ama tek başına yabancı ulusal kültürü durduramaz, baş edemez. Folklorun zaten o kadar da şansı yok. İç ve kapalı halk topluluklarının özünü bozmaması için dayanak olabilir belki ama emperyalizmin üretim düzeni, giderek toplum düzenini altüst etmesine değin sürer bu. Sonra kaybolur. Sömürgeleşmiş Asya ve Afrika halkları folklorlarını ya hiç bulamıyorlar ya çok zor bulabiliyorlar. Çare, içindeki çelişkiler demetiyle ulusal kültürün yaratılması. İşte ilerici Türk aydınının çuvalladığı yer burası. İki düzeyde çuvallıyor. A. 300 yıldır ilericiliği komprador kültürünü benimsemek sanmış. Hala daha nice sosyalist bildiklerimiz bir yandan komprador ekonomisine karşı çıkıyor, öbür yandan ilericilik diye komprador kültürünü savunmuyorlar mı? Bunların gözünde ulusallaşmak Türkiye'yi geçmişinden ayrı, Yunan-Latin kökeni üzerinde kozmopolit bir kültür uydusu haline getirmekten farksız. B. İlericilik diye sunulan komprador kültürün ne türlü bir tuzak olduğunu anlamış olanların büyük çoğunluğu ise sorunu çağdaş bir çözüme ulaştıracak yerde duygusal diyebileceğim bir tepkiyle bu defa geçmişe sığınıyorlar. Varsa Osmanlı, yoksa Osmanlı. Bu tür aydınlar ilericiler arasında da var, gericiler arasında da. Osmanlı'nın bizzat kendisinin bu kültürel yozlaşmayı başımıza bela ettiğini unutmuş görünüyor. Ondan hayır umuyorlar. Her iki tutum da yanlış. Türkiye ekonomik olarak tutsak yaşadıkça ulusal burjuvazisini doğuramıyor. Doğuramadıkça da kültürde ulusallık çağını yaşayamıyor. Komprador burjuvazisinin kültürü komprador kültürüdür, yabancıdır. Buna ulusal burjuvazi ile birlikte bütün halk yığınlarının yaratacağı ulusal kültürle karşı çıkılır ki bu kültür feodal kültürden hız alıp proleter kültüre yönelen bir sentezdir. Ulusal burjuvazinin ekonomik olarak güçlenemediği yerlerde ve hallerde emperyalizmin yaratacağı çelişkilerden yararlanarak ezilen ve sömürülen yığınlarla bütünleşmiş aydınlarca yaratılır. Aslında halk tarafından yaratılır demektir bu. 17 Nisan 1978 3. Yozlaşmayı başlatan halifeler değil mi? Ulusallık tartışması dönüp dolaşıp Kemal Paşa'ya dayanıyor. Biliyorsunuz şimdi ona karşı olmak basbayağı moda. Sağcısı da karşı, solcusu da. Hele şu son 30 yılın işbirlikçi yönetimlerinde açıkça ya da el altından iktidarlarla çalışmış o aslanların Mustafa Kemal'in Batı emperyalizmiyle ilişkilerini aramaları yok mu? Bayılıyorum. Çoğu yüksek uzmanlıklarını bilinmez hangi kaynaklı Amerikan burslarıyla Amerikan üniversitelerinde yapmış bu yiğitler, İngilizlerin Mustafa Kemal'i ortadan kaldırmak için Kuvayi Milliye Ankara'sına Mustafa Sagir diye özel suikastçı bir ajan yolladıklarını unuturlar da, Devlet-i Aliye'yi kurtarmak için bütün ümitlerini İngiltere Devleti fehimelerine bağlamış damat Ferit'le Halife Vahdettin'in yerine onu koymaya kalkışırlar. İşin tuhafı yutan da bulunur bu dolmayı. Mustafa Kemal'in talihsizliği onu savunmaya kalkışanların yanlış adamlar olmasıdır. Yoksa sağdan da soldan da karşı çıkılan batıcı yabancılaşmayı onun başlatmadığını, tam tersine Osmanlı'nın başlattığını kim bilmiyor? Hadi bir örnekle keyiflenelim. Balıkhane Nazırı Esbakı Ali Rıza Bey 13. asr-ı Hicri'de İstanbul Hayatı adlı eserinde bakın ne yazıyor. Kırım Muharebesi'nden sonra ve muharebenin getirdiği yenilik Avrupalılarla daha yakın temasımız sonucu Türk usulü yaşamış olan halkımızın yiyecek giyeceklerinde, evlerinin düzeninde büyük değişiklikler doğurmuştu. Zamanın padişahından milletin fertlerine kadar herkes ziyneti ve gösterişe düştü. Her çeşit süs eşyası dışarıdan oluk gibi akmaya başladı. Ve hele 1272 ve 1273 yani 1856-1857 tarihlerinde yapılan saray düğünleri için lüzumlu görülen ipekli kumaşlar ve dış ülkelerde yapılan eşyalar doğrudan doğruya Avrupa fabrikalarına ısmarlanmaya başlandı. Bundan sonra da yerli kumaşlar günden güne itibardan düştü. Binlerce liralık sermayedara sahip memleketimiz genellikle sefalet içinde kaldı. Zanaat ve ticaret hususunda İslam ahali %500 zarara uğradı. Zavallı halkımız bundan sonra emile emile bir iskelet haline geldi. Bir de Niyazi Ahmet'in verdiği bilgiyi görelim. Saraya lazım olan eşya, Tophane müşiri Fethi Paşa'nın aracılığıyla Fransız tebaasından meşhur krempler eliyle Avrupa fabrikalarına ısmarlanırdı. Bu ısmarlanan eşya dolayısıyla da Fethi Paşa'ya Bezirgan Paşa adı verilmişti. Sultan Hamit bütün giyim eşyasını çocuklarınınkine varıncaya kadar Paris Büyükelçisi Tahsin Paşa vasıtasıyla Avrupa'dan getirtirdi. Bunun milletçe çok zararlarını çektik. Sultan Hamit dediği Halife-i Ruh-i Zemin Abdülhamit değil mi? Ta kendisi. Sorarım size, Osmanlı mülkünü Alman İmparatoru Wilhelm'i peşkeş çeken o değil midir? Halifeliğini kendisinden önceki padişahlardan farklı olarak fazlaca ön plana çıkarması Müslümanlığa düşkünlüğünden miydi dersiniz? Hiç sanmıyorum. Açıverin Alman belgelerini, İngiliz İmparatorluğunu güç duruma düşürmek, sömürgelerindeki Müslüman halkları kışkırtmak için bunun Wilhelm Strasse tarafından Alman Dışişleri Bakanlığı, Abdülhamid'e telkin edilmiş bir oyun olduğunu öğrenirsiniz. Şimdiki çiçeği burnunda Osmanlıcıların Mustafa Kemal'in sırtına yüklemeye kalkıştıkları Batı taklitçiliğinin kökeni Osmanlı'nın son 200 yılına damgasını basmıştır be. Hadi bir örnek daha. Meraklısı bilir, Jön Türkleri Abdülhamid'in başına musallat eden İngiltere ile İtalya'dır. Biraz da Fransa. Ama bunu Mumayi'yle fazla Müslüman olduğundan yapmazlar. Fazlaca Alman yanlısı göründüğünden yaparlar. Jön Türk iktidarının ilk zamanları İngiliz Kamil Paşa'nın sadaretidir. O sıralarda İstanbul'daki Alman sefaretinin yazdığı raporları okumalı. Herifler kan ağlıyor. Gitti Osmanlı mülkü elden diye. Ama o kadar da gitmemiş canım. Bildiğiniz gibi Enver Paşa Babali baskını adı verilen uyduruk bir hükümet darbesiyle iktidarı ele geçirir, Almanların intikamını almış olur. O tarihten sonra Osmanlı'nın dış politikası tamamıyla Alman rayına girmiştir artık. İmparatorluk batıncaya kadar. Acaba o güçlü ve köklü ümmet toplumunun Müslüman kültürü bu çok yönlü etkilere neden direnememiş? Nedeni açık. Gelenler Hristiyan diye gelmiyordu ondan. Herif Alman diye, İngiliz diye geldi mi, sen Türk diye karşı çıkmazsan hapı yuttuğunun resmidir. O yüzden kutsal cihat ilan eden Osmanlı batar, perişan olur da Türk diye direnen ve karşı çıkan Mustafa Kemal davayı kazanır. Bu arada o Babali baskında Yakup Cemilce vurulduğu söylenen Harbiye Nazırı Nazım Paşa'nın niye öldürüldüğünü hep merak ederdim. Jehuda Levallah'ın Bir Askeri Yardımın Anatomisi adlı kitabını okurken nihayet merakımı giderdim. Bir resmi Alman raporuna göre bu Nazım Paşa meğerse Türkiye'deki Alman askeri misyonlarına hiç iyi davranmaz, onlardan hoşlanmadıklarını belli edermiş. Zavallı Yakup Cemil onu vurmakla Allah bilir memlekete hizmet ettiğini de sanmıştır. 18 Nisan 1978 4. Devrim, iktidarın yapısal dönüşümü ise Şule'nin mektubuna ne tarafından baksan geç cevap vermiş olacağım. Atatürk devrimlerinin günümüzdeki durumunu sormuş. Bir kere ben bu Atatürk devrimleri lafına takılıyorum. Geçenlerde kendine özgü köylü alaycılığıyla Süleyman Demirel 12 Mart muhtırasında sözü edilen devrim yasalarını diline dolamış, bunların kıyafet kanunu, alfabe kanunu, şapka kanunu gibi bir takım yasalar olduğuna işaret etmişti. Peki bunlar mı Atatürk devrimleri? Ben hiç sanmıyorum. Bunu böyle görmek ve böyle savunmak gerçekte Mustafa Kemal'in devrimciliğini değil, bir tarihten sonra bu devrimciliğin indirgendiği komikliği savunmaktır. Başka arkadaşlarla da bunları konuşuyoruz. Sorun hep aynı. Mustafa Kemal bir biçim batıcılığının gerçekleştiricisi ise Tanzimat'tan beri içine yuvarlandığımız yozlaşmanın evci balasını oluşturmaz mı? O zaman devrimi dönüşüm anlayan bir kafa, böyle üst yapısal kültür öykünmelerini savunan bir lideri nasıl has devrimci diye savunabilir? Sanıyorum sorunun püf noktası buradadır. Atatürk devrimleri yoktur. Atatürk'ün öncülüğünde yapılmış ulusal demokratik bir halk devrimi vardır. Tarihsel, toplumsal ve ekonomik açıdan baktınız mı bu böyle. Bu devrimin toplum bilimsel açıklaması Türkiye'nin feodal ümmet toplumundan burjuva millet toplumuna geçişidir denilebilir. Siyasal düzeyde bir açıklama denemek isterseniz galiba şöyle diyeceksiniz. Anadolu İhtilali daha önce padişahın halifelik sıfatı dolayısıyla da Tanrı'dan aldığını söylediği iktidarı yapısal olarak değiştirip hukuk düzeyinde halka aktarmıştır. Asıl Atatürk devrimi ne şapka giymiş olmamızdadır ne Latin harfleriyle yazmamızda. Hani o büyük millet meclisinin duvarında koskocaman yazılı olan söz vardır ya ondadır işte. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. İşte bu, yönetimin teokratik olmaktan çıkıp demokratik, giderek laik ve liberal olması yok mudur? Mustafa Kemal Paşa'nın öncülük ettiği devrim budur. Bunun sonucunda liberal kapitalist, vatandaşları yasalar karşısında eşit, devletin dinden ayrıldığı, çağdaş bir demokrasiye ulaşılmak gerekiyordu ki, şimdilerde vardığımız aşamaya soğukkanlılıkla bakarsanız, pek gerçekleşmemiş de sayamazsınız. Mustafa Kemal Paşa Türk toplumunu ümmet toplumu olmaktan çıkarıp ulusal bir toplum aşamasına getirmeyi amaçladığı için devrimciydi. Egemenliği önce kongrelerde daha sonra ise mecliste yoğunlaştırmakla bu devrimciliğinde Fransız devrimi çizgisini izlediğini göstermiş oluyordu. Şu farkla ki o bu devrimi burjuvazinin organik olarak oluşamadığı, tam tersine komprador niteliklerle dışa bağlı olarak oluştuğu bir toplumsal ortamda tarihsel bir blok aracılığıyla somutlaştırmaya çalışıyordu. İlk hedefinin hem sınıfsal dayanağı olacak burjuvaziyi yaratmak olması hem de benzer bütün devrimlerde ola geldiği gibi liberalleşme ve demokratikleşme konağına ulaşmadan önce işi hayli sıkı tutması anlaşılmayacak bir iş değil. Mustafa Kemal'i zalimlikle ya da adam asıp kesmekle suçlayanlar hele Fransız devrimine bir göz atıversinler. Terör dönemi diye bir dönemi olan devrim o demokratik devrim değil midir? Sorunu böyle gerçek yerine oturttunuz mu ona ümmet toplumu açısından saldıranların kanatları düşer. Uluslaşmış bir toplumun ümmet ölçütlerine kriter, dönmesi olasılığı yoktur ki. Söz gelişi bugün Türkiye'yi halifesi başında bir şeriat toplumu haline getirseniz, aynı dine inanmış bizden de fazla Müslüman geçindikleri halde Arap ülkelerinin bu Türkiye ile bir organik bütünleşmeye gireceklerini sanır mısınız? Olmayacak şey. Bizim Şam vilayeti Suriye, Bağdat vilayeti Irak olmuştur. O kadar iki ayrı ulus olmuştur ki bu iki vilayet bırakın halifesi başındaki yeni bir Osmanlı toplumuyla organik bütünleşmesini kendi arasında bile uyuşamamakta. Üstelik ikisi de Arap, ikisi de Müslüman, ikisi de Bağızcı olduğu halde birbirlerine diş gıcırdatmaktadır. Ulus gerçeğinin ümmet gerçeğinden çağımızda çok daha baskın olduğuna bundan iyi kanıt mı istersiniz? Kim ki Mustafa Kemal öncülüğünde Anadolu'da gerçekleştirmiş devrimi değerlendirmek istiyor, önce onu devrimler sıralamasındaki sınıfsal yerine koyacak. Amacın şu içinde yaşadığımız toplumu kurmak olduğu Mustafa Kemal'in sözleriyle sabittir. Belki daha radikalini arzu ederdi o. Hiç kuşkusuz bağımsız olmasını isterdi. Ama çok partili, çoğulcu, kapitalist ve burjuva liberal bir cumhuriyeti amaçladığına hiç kuşku yoktur. Ve bu amaç, soldaki hızlılarımız ne kadar burun kıvırırlarsa kıvırsınlar, teokratik, feodal, yarı sömürge bir ümmet toplumunun hüküm sürdüğü bir aşamada zehir gibi devrimciliktir. Ya ondan proleter bir devrimin liderliğini bekleyip bulamayanlar? İsterseniz onu konuşalım. 19 Nisan 1978. 5. Adına devrim yapılan sınıf oluşmamış ise. Bilmem biraz fazlaca kuramsal mı kaçacak ama soruna böyle yaklaşmaktan başka çare göremiyorum. Yok, merak etmeyin. O bazı yazarlarımızın ustası oldukları önü ilikli bilimsel yazılardan birini döşemeyeceğim. Yine biz bize söyleşeceğiz ya, konu biraz soyut konuşmayı gerektiriyor. Efendim, diyeceğim şu. Bir toplumun ulaştığı gelişme aşaması, ekonomik düzeyde, siyasal düzeyde gerçekleştirmek istediği tasarıların temelini oluşturmamışsa, tepeden inme, hatta yığınsal katkıyla gerçekleştirilecek devrimler gerçek amaçlarına ulaşamazlar. Uzunca geçiş dönemleri yaşarlar. Birçok hallerde bu geçiş dönemlerinin merkeziyetçi bürokrasi diktalarına dönüştüğünü görürler. Gördünüz mü? Yine de cafcaflı bir tanımlama oldu bu. Hadi şimdi biraz daha söyleşi havamıza çevirelim. Elimizde bir toplum, diyelim ki Çarlık Rusyası, büyük devletten sayılıyor. Arazisinin ucu bucağı görünmez ama feodal bir ümmet toplumu henüz. Hristiyanlık ağır basıyor, Çar'ın kudreti Handi ise tartışılmaz. Ticaret burjuvazisi ufak ufak oluşmaya başlamış. Belli başlı birkaç şehrinde biraz sanayi, dolayısıyla biraz da işçi var. Ha, yabancı sermayenin, bu arada batılı emperyalizmin bu ülkeye sızmış olduğunu da unutmayalım. İşte bu Rusya 19. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak demokratik bir devrimin sancılarını çeker durur.